Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Haridonların Büyüsü. Yazarı Robert Ludlum. Özgün adı The Cry of the Halidon. Çevirmeni Füsun Doruker, türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 1. basım Haziran 1997. ISBN numarası 975-405-701-X. Bu kitap 400 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 1 Haziran 2020. Kurum telefonu 0212 359 76 59. Arka kapak. Robert Ludlum, Haridonların Büyüsü. Alex McAuliffe, akademik kariyeri olan bir jeologdur ve son aldığı iş ona zenginliğin kapısını aralayacaktır. Yapacağını düşündüğü iş, toplayacağı ekiple Jamaika'ya gidip araştırma yapmak ve bunun sonuçlarını rapor etmektir. Ama hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Ne işini aldığı şirket ne de topladığı ekip görünen amaç uğruna bir araya gelmemiştir. Jamaika'nın vahşi ormanlarının derinliklerinde yapılacak bu araştırma, Halidon adlı gizemli bir ismin ortaya çıkmasıyla altüst olur. Halidon nedir, kimdir ya da nelerdir? Nefes nefese gelişen olaylar Halidon'un gizemini ancak kitabın sonunda bir büyü ya da bir çığlık gibi bize ulaştıracaktır. Son Çember, Nemrut, Akrep Yanılgısı gibi unutulmaz romanların yazarı Robert Ludlum'dan soluk kesen bir başyapıt daha. Bu romanın yazılmasında beni inançla destekleyen, yaptığım araştırmalarda yıllarca bana yardım edenlere ebediyen minnettar kalacağım. Birinci Bölüm. Port Antonio, Londra. Birinci Kısım. Port Antonio, Jamaika. Karayip Denizi'nin masmavi sularından yükselen beyaz damlacıklar mercan kayalıklarına vurup bir an havada asılı gibi kalıyor. Sonra mercanların binlerce girinti çıkıntısına yayılıp tekrar kaynağına dönerek okyanusla birleşiyordu. Timothy Durrell mercanlara doğru uzanan yüzme havuzunun köşesine yürüyüp suyla kaya arasındaki savaşı izlemeye koyuldu. Jamaika'nın kuzeyindeki bu bölge insanoğluyla doğanın uzlaşmasını gösterir gibiydi. Üç tarafı mercanla çevrili bir tepenin üzerine inşa edilmişti. Trident villaları adındaki konuk evleri, her biri ötekinden uzakta, birbiriyle ilişkisi yokmuş gibi görünüyordu. Tatil köyünün tümü yakındaki Port Antonio kentinden ayrılmış gibiydi. Trident villalarının İngiliz yöneticisi Durrell, Londra Otel Yönetimi Koleji'nden mezundu ve isminin önüne sıraladan sözcükler genç görünümünün yalanladığı bilgi ve deneyim düzeyini gösteriyordu. Ne kadar iyi bir yönetici olduğunu, beklenmedik olaylarla karşılaşmaya hazır bulunduğunu ve işleri büyük bir özenle yürüttüğünü patronları da çok iyi biliyordu. Şu anda beklenmedik bir durumla karşı karşıyaydı ve sıkıntı içindeydi. Aslında söz konusu durum matematiksel açıdan olanaksızdı ya da olanaksız değilse bile gerçekleşme olasılığı son derece düşüktü. Hiçbir anlamı yok gibiydi. Bay Durrell, kendisine seslenen Jamaikalı sekreteri koyu renk teni ve yüz hatlarıyla Afrika ile İngiliz İmparatorluğu'nun çok eskilerden beri süregelen koalisyonunu sergiler gibiydi. Efendim, Lufthansa'nın Münih'ten gelen 16 sefer sayılı uçağı Montego'ya geç inecekmiş. Kepler adına rezervasyon yaptıranlar bu uçakla geliyor değil mi?
Evet, sanırım adalar arasındaki uçağı kaçıracaklar.
Kingston'a inmeleri gerekirdi.
Ama bunu yapmadılar derken kızın sesi tıpkı Durrell gibi hoşnutsuzluğunu belirtiyordu. Anlaşılan geceyi Montego'da geçirmek istemiyorlar. Lufthansa'dan haber geldi. Sizden özel bir uçak bulmanızı istiyorlar.
3 saat içinde mi? Bırak onu Almanlar ayarlasın. Ne de olsa geciken kendi uçakları.
Denemişler ama Mo Bay'de hiç uçak bulamamışlar. Elbette yoktur. Henley'e sorarım. Saat 5'te Warfield'ları alıp Kingston'dan dönmesi gerekiyor.
Belki gitmek istemeyecektir.
Gidecektir. Zor durumdayız. Umarım bütün hafta böyle geçmez.
Neden böyle konuşuyorsunuz? Sizi rahatsız eden bir şey mi var?
Darrell tarlalara ve mercan kayalıklarına bakan korkuluğa doğru dönüp avucuyla alevi ılık esintiye karşı koruyarak bir sigara yaktı. Birçok şey. Ne var ki hepsini tam olarak algılayamıyorum. Yalnızca birini çok iyi biliyorum.
Düşüncelere dalarak kıza baktı.
Yaklaşık 12 ay önce bu hafta için rezervasyonlar yapılmaya başlandı ve tümü 11 ay önce tamamlandı. Bütün villalar aynı hafta için tutuldu.
Trident beğenilen bir yer, garip olan ne?
Anlamıyorsun. 11 aydan beri rezervasyonlarda en küçük bir değişiklik olmadı. İçlerinden bir tanesi bile iptal edilmedi ya da geliş tarihi değiştirilmedi.
Böylece işiniz hafifledi. Bence memnun olmalısınız.
Anlayamıyor musun? Matematiksel bir olanaksızlık ya da tutarsızlık diyelim. 20 villa, ikişer kişi geleceğini düşünürsek 40 aile demektir. 11 ay boyunca 40 ailede plan değişikliği gerektirecek hiçbir olay yaşanmadı mı yani? Fiyatlarımız pahalı olduğu için genelinde yaşlı konuklar ağırlıyoruz ve bu süre içinde hiçbiri ölmedi anlaşılan. Kötü bir olay. İş yaşamında bir terslik, çocuklarında su çiçeği veya kaba kulak gibi hastalıklar görülmedi. Düğünler veya cenazeler bu haftaya rastlamadı. Uzun süreli bir hastalığa tutulan olmadı. İngiltere kraliçesinin taç giyme töreninden söz etmiyoruz. Biz yalnızca Jamaika'da bir hafta tatil sunuyoruz.
Sekreter kız gülmeye başladı. Rakamlarla oynuyorsunuz Bay Darrell. Aynı tarihleri isteyen yedek müşteri listesi kullanılmadığı için meraklanıyorsunuz.
Hepsinin buraya geliş yöntemlerine bir baksana.
Daha hızlı konuşmaya başlamıştı genç adam.
Sorun yaşayan bir tek Kepler oldu ve o da bunu çözümledi. Daha Atlantik Okyanusu'nun üzerindeyken uçaktan haber gönderdi. Sence de biraz ileri gitmiyorlar mı? Ya ötekiler? Hiç kimse kendini karşılaması için araba istemedi. Adalar arası uçaklarda rezervasyon yapmamız gerekmedi. Bagajlar sorun edilmedi. Hiçbir sorunla karşılaşmadan buraya gelecekler.
Ama Warfield'lar farklı. Pilot Henley onları almak için Kingston'a gitti.
Gideceğini biz bilmiyorduk. Henley bildiğimizi varsaydı ama haberimiz bile yoktu. Her şey Londra'dan ayarlandı. Henley ismini bizim bildirdiğimizi düşünmüş. Ancak bildirmedik. Yani ben bildirmedim.
Sizden başkası da bunu yapamazdı. Hepsi başka ülkelerden geliyor değil mi?
Evet, Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya ve hatta Haiti.
Nasıl bir sonuç çıkarıyorsunuz diye sordu kız, Darrell'ın endişeli ifadesini fark ederek.
Garip bir duygu. Tüm konukların birbirleriyle tanıştığını ama bunu bizim bilmemizi istemediklerini söylüyor.
Londra, İngiltere. Uzun boylu kumral, Burberry pardesüsünün düğmeleri iliklenmemiş Amerikalı Savoy Oteli'nin Strand tarafındaki kapısından çıkınca bir an durup avluyu çevreleyen binaların arasından görünen gökyüzüne baktı. Kapalı bir yerden çıkınca gökyüzüne bir göz atmak son derece doğal bir harekettir. Ama bu adam hava ile ilgili ön yargıya dayanarak basitçe göz atmıyordu, dikkatle bakıyordu. Çeşitli devletler, şirketler ve kuruluşlar adına jeofizik araştırmaları yaparak geçinen bir uzman, işlerin gidişini etkileyen hava koşullarının gelir kaynağı olarak düşünülmesi gerektiğini bilirdi. Bu bir alışkanlıktı. Gri gözleri koyu renkli kalın kaşlarının altında kaybolmuş gibiydi. Teni güneşten yanmamıştı ama sürekli açık havada çalıştığını belli ediyordu. Gözlerinin çevresindeki çizgilerin nedeni yaşlılıktan değil, görevi nedeniyle hava koşullarıyla mücadele etmesindendi. Elmacık kemikleri çıkık, çenesi ise sıradandı ve sert profesyonel görünümüyle çelişki yaratan ilginç, yumuşak bir ifadesi vardı. Gözlerinde de kendini belli eden yumuşaklık, zayıflıktan çok araştırmacı bir insan olduğunu söyler gibiydi. Belki de geçmişte yeterince sorgulayıp araştırmadığı için şimdi bu yaklaşımı sergiliyordu.
bu adamın başına çok şeyler gelmişti ve geliyordu.
Hava durumunu kontrol ettikten sonra üniformalı kapıcıyı gülümseyerek selamladı ve başını olumsuz bir ifadeyle salladı.
''Taksi istemiyor musunuz Bay McAuliffe?''
''Hayır teşekkürler Jack, yürüyeceğim.''
''Biraz serin gibi.''
''İnsanı dinçleştiriyor, yalnızca birkaç blok zaten.''
Kapıcı onu selamladı ve dikkatini yaklaşan Jaguar'a verdi. Alexander McAuliffe avluyu, tiyatro binasını ve American Express bürosunu geçip Strand'a çıktı. Ardından Waterloo Köprüsü'ne doğru ilerleyen yaya trafiğine karıştı. Londra'nın Şubat soğuğuna karşı pardüsüsünü ilikleyip yakalarını kaldırdı. Saat neredeyse 1'e geliyordu ve birkaç dakika içinde Waterloo kavşağında bulunmak zorundaydı.
Dunstan şirketinin adamıyla böyle bir buluşma için anlaşmaya varırken ses tonu hoşnutsuzluğunu belli etmişti. Bir taksi çağırabilir, araba kiralayabilir ya da gerekirse bir şoför tutabilirdi. Ama eğer Dunstan onu almak için bir araba gönderecekse niçin Savoy Oteli'ne kadar göndermiyordu?
Yürümek zoruna gitmese de kalabalık kaldırımların kenarında araçlarında bekleyen insanlarla buluşmaktan hoşlandığı söylenemezdi. Dunstan şirketinden arayan adam kendisi için gerekli olan tek nedeni açıkça belirtmişti.
Bay Julian Warfield böyle istiyor.
Yoldaki tüm araçların arasında göze çarparak ilerleyen Rolls-Royce hemen dikkatini çekti. Köprüden birkaç metre önce durdu ve araba tam önüne gelene dek ilgilendiğini belli etmedi.
Bay McAuliffe dedi arka pencereden yüzü görünen genç adam.
Adam Bay Warfield diye sorarken o olmadığından aslında emindi.
Yo hayır, ismim Preston. Lütfen binin, sanırım trafiğe engel oluyoruz.
''Evet, engelliyorsunuz.'' dedi McAuliffe ve yana çekilen Preston'ın yanına oturdu.
''Tanıştığımıza sevindim. Sizinle telefonda görüşen bendim.''
''Evet, Bay Preston.
Bu şekilde buluştuğumuz için özür dilerim ama ihtiyar Julian'ın bazı gariplikleri vardır.''
Dunstan şirketinden gelen adamı yanlış değerlendirdiğini düşündü McAuliffe. ''Biraz aklım karıştı o kadar, nedenini bilmiyorum ama eğer önlem almayı düşünüyorsa göndermek için seçtiği araba çok ilginç.''
Preston güldü. ''Doğru, ancak aradan geçen yıllar boyunca tıpkı Tanrı gibi Warfield'ın da gizemli ve temelinde mantıklı yöntemler kullandığını öğrendim. Onun da öğle yemeği yiyeceksiniz.''
''Çok iyi, nerede?''
''Belgravia'da.''
''Yanlış yöne gitmiyor muyuz?''
Julian ve Tanrı temelinde mantıklıdır dostum.
Rolls-Royce Waterloo Köprüsü'nü geçip birkaç kez sağa ve sola döndükten sonra insanın aklını iyice karıştıran bir rota izleyerek Holborn'a doğru yöneldi. 10 dakika sonra çift kanatlı cam kapısının sağ tarafında Shaftesbury Arms yazılı bir tabela bulunan beyaz taş binanın önünde durdu. Kapıcı neşeli bir selamlama ile arabanın kapısını açtı.
''İyi günler Bay Preston.''
''İyi günler Ralph.''
Preston'ın ardından 3 asansörün durduğu şık hole giren McAuliffe laf olsun diye ''Warfield'ın evi mi?'' diye sordu.
''Hayır, benim evim ama yemekte sizinle olamayacağım. Aşçıma güvenirim, size iyi bakacaktır.''
''İnanırım, Julian ve Tanrı.''
Zevkli döşenmiş salona girdikleri zaman Julian Warfield Belgrave Meydanı'na bakan pencerenin önündeki antika masanın yanında durmuş telefonla konuşuyordu. İki yandaki uzun beyaz perdeler ve yüksek pencere adamı olduğundan kısa gösteriyordu. Warfield'ın selamını gülümseyerek karşılarken adamın ufak tefek biri olduğunu düşündü Alex.
''Öyleyse istatistikleri McIntosh'a göndereceksiniz.'' dedi Warfield. ''Eminim karşı çıkacaktır ama ikiniz birlikte çözümleyebilirsiniz. İyi günler.''
Almacı yerine bırakıp Alex'e baktı.
''Bay McAuliffe değil mi?'' diyerek güldü. ''İş yaşamının ilk derslerinden biri. Her konuda birbirine karşı çıkan uzmanları işe alın ve uzlaşmak için her ikisinin de öne sürdüğü en iyi savlardan yararlanın.''
''Bence de iyi bir fikir bu.''
Uzmanlar yalnızca üzerinde çalıştıkları konularda birbirine karşı çıkıp kişilik olarak anlaştıkları sürece geçerlidir.
Çok zekisiniz, bundan hoşlandım ve sizi gördüğüme sevindim.
Preston'a yaklaşırken adımları konuşması gibi yavaş ve dikkatliydi. Beyinsel olarak kendine güvendi, fiziksel açıdan güvensiz.
Evini kullanmama izin verdiğin için teşekkür ederim Clive. Tabii Virginia'ya da yemeğin harika olacağından eminim.
Hiç önemli değil Julian. Ben çıkıyorum.
McAuliffe başını çevirip Preston'a baktı. İhtiyar Warfield ile böylesine samimi olacağı hiç aklına gelmemişti. Alex ardından şaşkınlıkla bakarken Preston gülümseyerek dışarı çıktı.
Sorulmamış sorularınızın yanıtlarından biri, Preston ile telefonda görüştüğünüz halde kendisinin Dunstone şirketinde çalışmadığını söyleyebilirim Bay McAuliffe.
Ne zaman sizinle görüşmek için arasam beni geri aramaları için bir numara bırakmak zorunda kalıyordum.
Birkaç dakika içinde aranıyordunuz diye sözünü kesti Warfield. Sizi bekletmek terbiyesizlik olurdu. Bunu hiç yapmadık. Sanırım 4 kez aradınız ve sekreterim derhal Bay Preston'a haber verdi.
Ve beni Waterloo Köprüsü'nden alan Rolls-Royce da ona ait dedi Alex.
Evet.
Eğer beni izleyen biri varsa Preston ile iş yapacağımı sanacaktı. Londra'ya geldiğimden beri bu durum değişmedi.
Amaç buydu.
Niçin?
Sanırım kolayca anlaşılabilir. Sizinle bir anlaşma yapmak üzere olduğumuzu kimsenin bilmesini istemedik. New York'a ilk kez telefon ettiğimiz zaman bu noktayı özellikle vurgulamıştık.
Konunun gizli kalacağını söylemiştiniz ama bunu herkes söyler. Gizlilik sizin için bu kadar önemliyse niçin Dunstone adını açıkladınız?
Aksi takdirde gelir miydiniz?
McAuliffe bir an düşündü. Aspen'de bir hafta kayak yapmanın dışında bazı projeleri varsa da Dunstone önemliydi. Uluslararası piyasanın en büyük şirketlerinden biriydi.
Herhalde gelmezdim.
Bundan emindik. ITT ile Almanya'nın güneyinde küçük bir iş konusunda anlaşmak üzere olduğunuzu biliyorduk.
Alex dikkatle yaşlı adama bakıp güldü.
Bay Warfield, bu projede sizin düşündükleriniz kadar gizlilik içinde yürütülüyordu.
Warfield neşeli bir sesle yanıtladı.
Öyleyse gizlilik konusunda kimin daha becerikli olduğu görülüyor. ITT işi çok açıktı aslında. Gelin birer içki içelim sonra yemeğe otururuz. Ne sevdiğinizi biliyorum, buzlu viski. Yine de fazla buzun sağlık için yararlı olmadığını düşünüyorum.
İhtiyar adam gülerek McAuliffe'i bara yaklaştırdı ve ağır yürüyüşünü yalanlarcasına becerikli hareketlerle içkileri hazırladı. Bardağını uzatıp genç adama oturmasını işaret etti.
Hakkınızda epey bilgim var Bay McAuliffe, oldukça ilginç şeyler öğrendim.
Birinin soruşturma yaptığı kulağıma gelmişti.
Bu sözler üzerine Warfield neredeyse öfkeli bir ifadeyle Alex'e baktı.
Buna inanmak oldukça zor.
İsim verilmedi ama haber bana ulaştı. 5 Amerikalı, 2 Kanadalı ve 1 Fransız kaynaktan soruşturma yapılmış.
Dunstone ile bağlantısı olduğunu saptamak olanaksız.
Warfield'ın kısa bedeni taş kesmiş gibiydi. Çok hassas bir noktaya değindiğini sezdi Alex.
İsim geçmediğini söylemiştim.
Görüşmelerinizde Dunstone adını hiç kullandınız mı? Bana gerçeği söyleyin Bay McAuliffe.
Yalan söylemek için nedenim yok diye yanıtladı Alex hoşnutsuzluğunu belli ederek. Hayır, kullanmadım.
Size inanıyorum. Eğer inanmasaydım vaktinizi aldığım için dolgun bir ücret öder, Amerika'ya dönüp ITT ile çalışmanızı önerirdim.
Bunu yine de yapabilirim. Böyle bir şansım var değil mi?
Parayı seviyorsunuz.
Hem de çok.
Julian Warfield kadehini bırakıp küçük ince parmaklarını bitiştirdi.
Alexander T. McAuliffe, T. pek az kullandığınız Tarquin adının baş harfi, antetli kağıtlarınızla bile yer almıyor. Söylentilere göre bu isimden hoşlanmıyorsunuz.
Doğru.
Alexander Tarquin McAuliffe, 38 yaşında. Gerçi doktorusunu yapmış ama bu unvanını tıpkı Tarquin adı gibi pek seyrek kullanıyor. Aralarında Kaliforniya Teknik ve Columbia gibi Amerika'nın önde gelen üniversitelerinin bulunduğu okullar. Doktor McAuliffe uzmanlığını para kazanmak için kullanmaya başlayınca başarılı bir araştırmacıyı yitirmiş oldular.
Julian nasıl da biliyorum der gibi baktı genç adama.
Fakülte ve laboratuvarların çalışma koşulları da dışarıdakiler kadar ağır. Niçin emeğimin karşılığını almayayım?
Evet,
parayı sevdiğiniz konusunda anlaşmıştık.
Siz sevmiyor musunuz?
Warfield içten gelen gürültülü bir kahkaha attı. Alex'e kadehini uzatırken ince kısa bedeni zevkle sarsılır gibiydi.
Harika bir yanıt, gerçekten çok güzel.
O kadar da iyi değildi.
Sözümü kesiyorsunuz dedi Warfield koltuğuna dönerken. Amacım sizi etkilemekti.
Umarım benim hakkımda konuşarak değil.
Hayır, ne kadar dikkatli çalıştığımızı anlatacaktım. Birbirine çok bağlı bir aileden geliyorsunuz.
Bunlar gerekli mi diye atıldı McAuliffe.
Evet dedi yaşlı adam ve sözü hiç kesilmemiş gibi devam etti. Tanınmış bir tarım mühendisi olan babanız emekliye ayrılmış. Herkesin sevdiği romantik yaratılışlı annenizi ise ne yazık ki kaybetmişsiniz. Size Tarquin adını veren annenizdi ve onun ölümüne dek bu ismi kullanmaktan hiç kaçınmadınız. Ağabeyiniz pilottu ve 2. Dünya Savaşı'nın son günlerinde uçağa düşürüldü. Sizin Vietnam'daki siciliniz de mükemmel. Doktorunuzu yaptıktan sonra ailenizin akademisyenlik geleneğini sürdüreceğiniz varsayıldı. Yaşadığınız bir trajedi sizi laboratuvardan uzaklaştırdı. Genç bir kadın yani nişanlınız New York sokaklarında bu gece öldürüldü. Kendinizi ve başkalarını suçladınız. Onunla buluşacaktınız ama pek de gerekli olmayan bir araştırma toplantısı sizi engelledi. Ve Alexander Tarquin McAuliffe üniversiteyi terk etti. Gerçekçi bir portre çiziyor muyum?
Özel yaşamıma giriyorsunuz. Gizli sayılmayan ama özel olan bilgileri bana tekrarlıyorsunuz. Bunları birbirine bağlamak hiç de zor değil.
İğrenç bir insansınız. Sanırım sizinle yemek yemek istemiyorum. Birkaç dakika daha sonra kararınızı verirsiniz.
Verdim bile.
Yine de dinleyin beni Doktor McAuliffe. Yeni işine büyük bir ciddiyetle başlayıp çeşitli jeolojik araştırma firmalarında olağanüstü başarılı çalışmalar yaptı. Ardından bu firmalardan ayrılarak yeni anlaşmaların ihaleleri açılınca onlardan daha düşük fiyatlar verip hepsini yaya bıraktı. Sanayi yapılanması aslında sınır tanımıyor. Fiat Moskova'ya yönelirken General Motors Berlin'e, BP Buenos Aires'e, Volkswagen New Jersey'ye, Renault da Madrid'e gidebiliyor. Bu listeyi daha da uzatabilirim. Ama her şeyin gerçekleşebilmesi için seçilen arazide nelerin yapılıp nelerin yapılamayacağını ayrıntılı olarak belirten ince bir teknik dosya gerekiyor. Önemsiz gibi görünüyorsa da bu dosya olmadan hiçbir şekilde araziden yapılanma açısından yararlanılamıyor.
Birkaç dakikanız doldu Warfield. Jeologlar açısından bizlere önem verdiğiniz için teşekkür ederim. Dediğiniz gibi çoğunlukla bizlere pek aldırış etmezler. McAuliffe kadehini sehpanın üzerine bırakıp ayağa kalktı. Warfield sözlerini sürdürdü.
23 tane banka hesabınız var. 4 tanesi İsviçre'de. İsterseniz kod numaralarını da verebilirim. Prag, Tel Aviv, Montreal, Brisbane, Sao Paulo, Kingston, Los Angeles ve New York bankalarında da var tabii.
Alex kımıldamadan yaşlı adama dikti gözlerini. Çok iyi çalışmışsınız.
İşimi iyi yaparım. Hesapların yasal olmayan bir yanı yok. Birkaç gün önce siz New York'tan yola çıkarken toplam olarak 2 milyon 400 dolar paranız vardı. Ne var ki para transferleri konusundaki uluslararası vergi anlaşmalarına göre hepsini bir araya getiremiyorsunuz.
Artık sizinle yemek istemediğimden kesinlikle eminim.
Olabilir ama 2 milyon daha kazanmak istemez misiniz? Üstelik tüm Amerikan vergileri ödenmiş olarak istediğiniz bankaya yatırılacaktır.
McAuliffe uzun bir süre ihtiyar adamı süzdü ve sonra sordu. Ciddisiniz değil mi?
Kesinlikle.
Yalnızca bir araştırma için mi?
Evet.
Londra'da 5 tane iyi şirket var. Bu kadar para harcayacaksanız niçin beni çağırdınız? Niçin onlara başvurmadınız?
Bir şirketle çalışmak istemiyoruz. Yalnız çalışan birine ihtiyacımız var. Hakkında ayrıntılı bir araştırma yapabileceğimiz, anlaşmanın önemli noktalarına saygı göstereceğine inandığımız birini arıyoruz. En önemli konu da gizlilik.
Ürkütücü gibi geliyor.
Hiç de değil, parasal açıdan gerekli yalnızca. Eğer araştırma yaptığımız duyulursa spekülatörler devreye girer ve arazi fiyatları öylesine yükselir ki projemizi asla gerçekleştiremeyiz. Vazgeçmek zorunda kalırız.
Nedir bu proje? Kararımı vermeden önce bunu bilmek isterim.
Jamaika'da bir kent inşa etmek istiyoruz.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.